Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Liderlerin inandığı değerler vardır ve seçmen kitlesi bu inandığı değerlerin üstünden bazı öngörülerde bulunarak çok baskın konularda, önemli konularda, belirleyici konularda liderlerinin nasıl karar verebileceklerini iyi kötü tahmin ederler. Şimdi Özallı yılları hatırlayacak olan benim gibi orta yaştaki insanlar için bazı örnekler vereceğim. Bir tartışma konusu olduğunda mesela biz Özal'ın bürokrasiden yana mı yoksa serbest piyasadan yana mı karar vereceğini biliyorduk. Yani Özal en övünülen yanı girişimci ruhuydu ve serbest piyasadan yana, girişimciliklerden yana tavır alırdı. En eleştirilen yönü de buydu ama bürokrasiyi hiçe sayardı, çok önemsemezdi. Hatta anayasayı birkaç kere delmekle bir şey olmaz gibi çok tartışılan bazı çıkışlarda bulunmuştu. Ama biz bu okuma üstünden iyi kötü Özal'ın bir tartışma konusu geldiğinde, bir dış politika konusu geldiğinde nerede duracağını öngörebilirdik. Şimdi mevcut liderleri bir düşünün ya da bir Erdoğan'ı düşünün bakalım. Erdoğan neye inanır? Bu soruyu son metropol verileri üstünden sizinle tartışacağım. Ve aslında Erdoğan'ın seçmen kitlesi de neye inanır? Bunu da yorumlamaya çalışacağım. Gerçekten inandıkları sabit ve somut değerler var mı? Bu kitle ve Erdoğan öngörülebilir ve okunabilir mi? Yoksa bizim tahminlerimizin ötesinde pragmatist, çıkarcı ve hesaplarını ilkeler üstünden değil de anketler ve çıkarlar üstünden yapan bir kitle mi var karşımızda? Buna peşin cevaplar vermeyin hemen, onu tartışacağım. Ama şunu da söyleyeyim, aslında siyasal pragmatizm çok da kötü bir şey değildir. Bunu nasıl kullandığınız, hangi noktalara evirdiğiniz veya evrildiğiniz çok çok önemli. Bunun hakkında da bazı örnekler vereceğim. Dış politikada çıkıp hiç kimse Erdoğan'ın nerede durduğunu somut bir şekilde bana söyleyemez. Çünkü bir sabah kalkıyor, ey Avrupa diyor, sövüyor, sayıyor, yerden yere vuruyor. Ertesi gün kalkıyor diyor ki biz ülkemizin geleceğini Avrupa dışında bir yerde görmüyoruz. Şimdi seçmen kitlesi nasıl? Erdoğan böyle duruyor ama onun seçmen kitlesi nasıl? Bazı veriler üstünden de bunu yorumlamaya çalışacağım size. Daha önce bir kere bu örneği vermiştim. Wikileaks'te şöyle bir şey var, yorum var Erdoğan hakkında. Diyor ki Allah'a inanır ama güvenmez. Burada şunu kastediyorlar. Yani işini kadere bırakmaz. Belki bir Allah inancı var ama kendi kaderini kendi sonuna kadar zorlar, şartları zorlar, yasaları zorlar, sınırları zorlar ve işini şansa bırakmaz, kaderci davranmaz. Aslında bir başka kader yorumuna göre bu da bir kaderdir. İşin ilahiyat boyutuna girmeyeceğim. Buradaki şey şu, Allah'a inanır ama güvenmez. Yani Erdoğan'ın çok öyle inandığı değerler çerçevesinden sabit ideolojik bir hayatı yoktur. Evet, İslamcı olarak yetişmiştir. Evet, bunun içinde milliyetçilik de vardır. Ama gerektiği zaman milliyetçilik kartını ön plana çıkartır, gerektiği zaman İslamcılığı ön plana çıkartır, gerektiği zaman da her ikisini de gömdük der. Şimdi geçtiğimiz hafta Erdoğan çıktı, satır arasında dedi ki, bir önceki videomuzda da bu konuyu tartışmıştık sizlerle. Dedi ki böyle laf arasında Türkiye'ye artık yeni bir anayasa lazım. Biz de dedik ki neden? Boş bir kağıda her istediğini yazıp altına attığı imzayla birlikte onu kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe sokan, Anayasa Mahkemesi emrinde olan, tüm kurumlar emrinde olan bir adamın demokratik şeyleri yok ki, hassasiyetleri yok ki sistemi dönüştüreyim ve evriştireyim. Şimdi yavaş yavaş bu konu hakkında bazı öngörülerde bulunabiliriz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'ın en inandığı değerin anketler olduğunu biliyoruz. Yani popülizm olduğunu biliyoruz. Yani halkın nereye gittiğine bakarak tüm sistemi oraya evirebiliyor, çevirebiliyor ve kitleyi bir şekilde kendi kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Gelen son anketler üstünden şu okumayı yapabiliriz. Evet, bu ittifak yolun sonuna gelmiştir. Her ay geriye gitmektedir ve toparlama şansı kalmamıştır. Hangi ittifak? Erdoğan'ın ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı artık geri dönüşümsüz bir şekilde %50'yi bulma ihtimali kalmamıştır. Demek ki anayasa dedikleri şey bence Yıllardır, tam 18-19 yıldır sandıktan mı korkuyorsunuz, sandıktan mı korkuyorsunuz diye bağırıp çağıran, meydan okuyan adamlar sandıktan korkmaya başladılar. O çok korktukları sandık önlerine gelmeden sadece seçim sistemini ve seçim yasasını değiştirseler, sandıktan korkuyor fotoğrafı çıkacağı için, seçim yasasını değiştireceğiz diyemedikleri için anayasayı değiştireceğiz dediler ve şu anda hummalı bir şekilde yeni seçim sistemi üstünde çalışmaya başladılar. Bunu nereden çıkartıyorum? Biraz sonra size metropol sonuçlarını açıklayacağım ve o sonuçları yorumlayacağım. Ama burada büyük bir şey var, bir dilema var, bir dilema var. Çünkü Erdoğan'la MHP ittifak halinde ama Erdoğan'ın ve MHP'nin beklediği seçim sistemi birbirinden çok çok farklı. Zira artık MHP küçük bir parti. Erdoğan ise küçük partilere şans veren bir seçim sistemini anayasaya sokmak istemiyor ya da seçim yasasını bu şekilde değiştirmek istemiyor. Zira yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partilerinin seçmene umut vaat etmesini, barajı kolay bir şekilde aşabileceklerini ifade etmesini istemiyor. Dolayısıyla seçim sistemini değiştirirken muhtemelen o seçim sistemi içindeki ittifak yasasını da, ittifak maddelerini de değiştirecekler ve hem MHP'yi mutlu edecek hem de diğer küçük partilere seçim şansı ya da baraj şansı tanımayacak olan bir seçim sistemi üstünde çalışacaklar. Yani benim beklediğim yeni bir anayasa tartışmasından ziyade bir seçim yasası değişikliği. Ha, bunu kamufle etmek için tabii yanına garnitür olarak bazı değişiklikler koyacaklar ve aslında onların konuşulmasını isteyecekler. Onlar üstünden propaganda yapacaklar ve bu seçim yasasının tartışılmasını çok fazla istemeyecekler. İsterseniz ilk ve en çarpıcı sonuca geçelim. Bu girişten sonra Cumhur ve Millet İttifakı'nı sormuş. Ben Metropol'ün verilerine güveniyorum. Metropol Türkiye'de bu işi ciddi bir şekilde yıllardır yapan ve sonuçları genelde tam tutturamadığı seçimler olsa da yakın tutturan ve mantıklı saha çalışmaları yapan bir parti. Bulamadığı sonuçları da izah edebilen, düzeltiyorum, bir anket şirketi. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı diye bir soru sormuşlar ve bizleri parti yüzdeleri toplamaktan kurtarmışlar. Bu çok başarılı ve güzel bir soru. Zira sorunun soruş aşaması da çok çok güzel hazırlanmış. Şöyle bir soru var. Diyor ki seçenekler arasında Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı'na daha yakınım. Yani içinde muhalefet partilerinin olduğu Millet İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı %42.4. Ama buna bir artı yapmamız gerekiyor. İki ittifaka da yakın değilim ama galiba Millet İttifakı'nı tercih edeceğim. Yani muhalefetin adayına oy vereceğim diyenlerin, yani kerhen Millet İttifakı'na oy vereceğim diyenlerin oranı da %6'ya yakın, 5.9. Peki bu ikisi toplanınca ne çıkıyor karşımıza? %48.3 çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki %52 var öbür tarafta. Hayır, öyle değil. Zira fikrim yok, cevap yok. Yani korkan, cevap veremeyen, cevap yok diyen ya da fikrim yok diyenlerin oranı %12.2. Metropol bunu bulmuş. Cumhur İttifakı'na ne kaldı? Cumhur İttifakı'na, yani Erdoğan'a ve MHP'nin birlikte olacağı ve Erdoğan'ın aday olacağı, başkan adayı olacağı ittifaka oy veririm diyenlerin oranı %36.9'a düşmüş. Yani %37'ye kadar gerilemişler. Bunu teyit eden bazı rakamlar vereceğim size. Bu doğru bir rakam. Zira farklı bir soruda ekonomiyi kim düzeltir sorusunu, kimin liderliğinde düzelir sorusunu sorduklarında MHP ile AKP'nin ya da Bahçeli ile Erdoğan düzeltirin oy oranlarını topladığımızda da bu orana yakın bir oran çıkıyor karşımızda. Yani Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenler %37. Bu ne demek? Cumhur İttifakı'nın kemikleşmiş ve ekonomik şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, kopmayacak oy ya da kopmayan oy oranı %37. Milliyetçi, muhafazakar ve mukaddesatçı, merkezi sekülerlere vermeyeceğiz, ne olursa olsun geri adım atmayacağız diyen oran %37. Ama buna ek olarak iki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğim. Yani kerhen yine Erdoğan'a oy vereceğim diyen liderlerin oranı ise 2.7'ye kadar düşmüş. Yani kerhen oy vereceklerle Cumhur İttifakı'nın kemikleşmiş oy oranını topladığımızda karşımızda %39.6 çıkıyor. %40 diyelim. İttifakların oyu %40'la, Erdoğan'ın oyu %40'la, muhalefetin adayının oyu yaklaşık %48.3'e gelmiş durumda. Her halükarda burada %50'yi geçen yok diyebilirsiniz başkanlık için. Bu doğru değil. Çünkü o fikrim yok ve cevap yok sandığa gitmezse şayet ya da bu oranlarda oy verirlerse yine büyük bir olasılıkla muhalefetin lideri seçilmiş olacak. Bu ilk defa karşımızda böyle bir tablo var. İlk defa bir aday olmaksızın dolaylı olarak sorulan bir soruyla aslında Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın gerisine düştüğünü gözlemlemiş oluyoruz. Peki buradaki en önemli nokta ne? Buraya konjonktürel bir şekilde gelinmedi. Yani mesela geçen hafta bir şey oldu ya da geçen ay bir şey oldu. O olay üstüne tepki oyları bu tarafa geçti ve insanlar sinirlerini göstermek için böyle bir refleks vermediler. Bu konjonktürel bir oy oranı değil. Bu AKP ve MHP'den kopan oyların artık bir daha geri dönmemek üzere koptuğu ve her ay yapılan anketleri ben takip ediyorum. Sizinle her ay bu konuda yayın yapmasam da işte birkaç ayda bir, 3-4 ayda bir ya da 2-3 ayda bir bu verilere değiniyorum takip ettiğim için. Bunlar periyodik olarak kopan oylar, periyodik olarak, kademeli olarak kopan oylar bir daha geri dönebilmesi için çok büyük hadiselerin vuku bulması gerekiyor. İşte 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de bombalar patlamış, 600 insan ölmüş ve parlamenter sistem içinde koalisyonlara döneriz ve tekrar terör devleti inşa edilir ya da terörün baskın olduğu bir gündem inşa edilir korkusuyla insanlar borç oy vererek AKP saflarına gitmişlerdi. Böyle olayların belki olması gerekiyor ki geri dönüş olsun ama o zaman insanlar toktu. Şimdi öyle değil. Şimdi Erdoğan'ın saray gazeteleri insanlara açlık halinde nasıl alışveriş yapacaklarını fakirlik dersleri vermeye başladılar. Fakirlik dersleri verilirken işte alışverişe tok gitmelisiniz, şuraya ona dokunmamalısınız, şuraya bakmamalısınız gibi fakirlik dersleri veriyor saray medyası. Bunlar vuku bulurken de hepimizin aklında bir soru var. Hepimizin ürperdiği bir soru var. Peki oy oranları böyle devam ederse Erdoğan gerçekten seçimle gidecek mi? Yoksa tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi hiçbir şey olmamış olsa da bir şey olmuştur deyip seçimleri askıya mı alacak? Bunun da sinyallerini periyodik olarak veriyorlar. İşte sniperlarla öğrencileri durdurmaya çalışıyorlar. Terörle mücadele timleriyle evlerini basıyorlar. Son olarak dün kara cahil bir dekan çıktı. Bu protestocu gençleri basarak, evlerini basarak ya da tüm bu protestocu grupları basarak onları bir gecede halledebileceklerini, bir gecede işlerini görebileceklerini, ertesi günde mesailerine devam edeceklerini söylediler. Dikkat ederseniz bu tür tehditleri yapan insanlar hakkında büyük davalar açılmıyor. Mesela bunu bir muhalefet yanlısı biri söylemiş olsa mahvolur. Sabaha tutuklanır, işinden olur, KHK'yla ibreti alem olsun diye hayatı köreltilir. Bunlara dokunulmuyor. Zira elini korkak alıştırmıyor saray. Bir gün ihtiyaç hasıl olursa işte korkmayın bakın üstünüze gitmiyoruz sinyali veriyor. Bir başka veriye geçelim sizinle Metropol üzerinden. Peki bu mobilize olan seçmen kim? Partiler ne kadar seçmenini tutabiliyor, ne kadarını tutamıyor? AKP'de bu oran %70'e düşmüş durumda. Yani AKP'nin %30 seçmeni mobilize olmuş ve arayışa geçmiş. Farklı partilere, farklı liderlere bakıyor. Biraz önce size verdiğim veri liderler üstünden değildi. Yani bu mobilize olan seçmeni teorik olarak sormuş Metropol. Hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz diye. Bunu somutlaştırdığımızda başka bir araştırma kuruluşu yapıyor bunu yalnız. Metropol değil, Avrasya. Örneğin Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı aday olsa, her iki ittifakın adaylı olarak çıksa yüzde kaç oy verirsiniz sorusunu sormuşlar. Mansur Yavaş'ın oyu %44'e yakın çıkmış, 43.9. Erdoğan'ın oyu 36.5 çıkmış. Şimdi bu 36.5 ile Metropol'ün bulduğu ittifak oranı örtüşüyor. 43.9 örtüşmüyor. Orada 48'e yakın çıkıyor ittifakın oyu. Ama orada isim yok. Burada isim var. Yani belki Kürt oylar, Mansur Yavaş'a mesafeli olan Kürt oylar ya da bazı CHP'liler tepkisel olarak MHP kökenli olduğu için Yavaş. Bu ankette kendini böyle göstermiş olabilir ama her halükarda Mansur Yavaş'ın %8 oranında Erdoğan'ın önünde olduğu bir şey görüyoruz. Bu yüzde niye tutmuyor? Biraz önce olduğu gibi fikrim yok, cevap yok diyenler var. Görüldüğü gibi karşımızda bir yeni anayasa tartışması yok, bir yeni seçim sistemi tartışması var. İttifak oranlarındaki oy oranlarını hepimizden çok iyi, daha iyi takip eden saraydır ve Erdoğan'dır. Anket en büyük inandığı değer anket sonuçlarıdır. Bu anket sonuçlarıyla birlikte işi anayasayı değiştirerek başladılar, işe buradan başladılar. Ama diğer tarafta da silahla, polisle, bekçiyle, tehdit eden dekanlarla aslında muhaliflere karşı bir güç gösterisi de yapıyorlar. Yarın bugün atadığım ve inanmadığınız, kabul etmediğiniz rektöre böyle davranırsanız yarın benim atayacağım kabineye bakalım nasıl davranacaksınız testini yapıyorlar. Seçimleri askıya aldıklarında belki halk sokağa çıkarsa İstanbul seçimlerinde olduğu gibi nasıl bir tepki verecekler? Bunun idmanını yapıyorlar. İsterseniz bu haftaki yorumumuzun altında şu soruyu tartışalım. AKP'nin seçimle gideceğine inanıyor musunuz? AKP seçimle gitmezse hangi yolları dener? YSK ile birlikte tıpkı İstanbul'da olduğu gibi seçimleri iptal mi eder? Seçimleri askıya mı alır? Korkularınız, endişeleriniz, yorumlarınız neyse şayet videonun altındaki görüş noktasına bunları bildirebilirsiniz. Bu hafta sizlere metropol verileri üstünden ve çok enteresan ittifaklar arasındaki yüzdeleri önümüze seren ve bazı önemli detaylar veren metropol şirketinin verileri üstünden Erdoğan'ın anayasa tartışmalarını yorumlamaya ve detaylandırmaya çalıştı. Farklı bir yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.